Ayrım 2. 5. Anlaşma. Don Miguel Ruiz, Don Jose Ruiz, Janet Mills. Sayfa 26. 2. Semboller ve Anlaşmalar. İnsanların Sanatı. Yetiştiğimiz yıllar boyunca kendimizle, toplumla, çevremizdeki herkesle sayısız anlaşmalar yaparız. Ama yaptığımız en önemli anlaşma, kendimizle öğrendiğimiz sembolleri anlayarak yaptığımız anlaşmadır. Semboller bize kendimize dair ne gibi inançlarımız olduğunu anlatırlar. Onlar bize ne olup ne olmadığımızı, neyin mümkün, neyin imkansız olduğunu söylerler. Bildiğimiz ne varsa hepsini bize bilginin sesi söyler. Peki bildiklerimizin hakikat olup olmadığını kim söyleyecek bize? İlkokula, ortaokul ve liseye, üniversiteye gittiğimizde epeyce bilgi ediniriz. Ama aslında bildiğimiz nedir? Hakikatte ustalaşmış mıyız? Hayır. Bir dilde, sembolojide ustayız ve tek hakikat o semboloji. Gerçekten hakikat olduğundan değil, onunla anlaştığımız, hemfikir olduğumuz için de öyle. Doğum yerimiz neresi olursa olsun, hangi dili konuşmayı öğrenmiş olursak olalım, öğrendiğimiz sembollerle başlamak üzere bildiğimiz her şey anlaşmalarla ilgilidir. İngiltere'de doğmuşsak İngiliz sembollerini öğreniriz. Çin'de doğmuşsak Çin sembollerini öğreniriz. İster İngiliz, ister Çin, İspanyol, Alman ya da Rus sembolleri olsun, sembollerin ancak biz onlara bir değer biçtiğimiz ve anlamları üzerinde anlaşmaya vardığımız için değerleri vardır. Anlaşmadığımız sürece semboller değersizdir. Ağaç kelimesi Türkçe konuşan insanlar için anlamlıdır. Ancak onun bir anlam taşıdığına inanmadığımız sürece bu konuda anlaşmadığımız takdirde hiçbir şey ifade etmez. Benim için taşıdığı anlamı sizin için de taşıyorsa birbirimizi anlarız. Şu anda ne söylüyorsam her kelimesini anlıyorsunuz. Çünkü zihinlerimizde programlanmış tüm sözcüklerin anlamı üzerinde anlaşıyoruz. Ama bu tamamen hemfikir olduğumuz anlamına gelmez. Her birimiz her kelimeye bir anlam veririz ama bu herkes için aynı olmayabilir. Herhangi bir kelimenin ortaya çıkış biçimine dikkatimizi odaklarsak, o kelimeye verdiğimiz anlam her neyse bu bir nedene dayanmamaktadır. Biz nereden çıktığı belli olmayan kelimeleri bir araya getirir, onları uydururuz. İnsanlar her sesi, her harf ve grafik sembolü icat ederler. A sesini duyar, bu sesin sembolü A olsun deriz. Sesi temsil edecek sembolü çizer, sembolle sesi birleştirir ve ona bir anlam veririz. Sonra zihnimizdeki her kelimenin bir anlamı olur, gerçek öyle olduğundan ya da hakikatin ta kendisi olduğundan değil, bu yalnızca kendimizle ve aynı sembolojiyi öğrenmiş olan başkalarıyla yaptığımız bir anlaşmadır. İnsanların farklı bir dil konuştukları bir ülkeye gittiğimizde aniden o anlaşmanın değerini anlarız. Ön arbol, el solo ön arbol, el sol, el solo, el sol, la tierra, el solo, la tierra, si estamos de acuerdo. Einbaum ist nur einbaum, die Sonne ist nur die Sonne, die Erde ist nur die Erde, wenn wir uns darauf verständigen haben. A tree is only a tree, the sun is only the sun, the earth is only the earth if we agree. Bir ağaç yalnızca bir ağaç, güneş yalnızca güneş, toprak yalnızca topraktır, eğer hepimiz anlaşırsak. Fransa, İsveç, Rusya gibi anlaşmaların farklı olduğu yerlerde bu sembollerin hiçbir anlamı yoktur. Eğer İngilizce öğrenip Çin'e gidersek insanların konuşmalarını duyar ama söylediklerinin tek kelimesini anlamayız. Hiçbir şeyin bizim için anlamı yoktur. Çünkü öğrendiğimiz semboloji bu değildir. Pek çok şey bize yabancı gelir. Adeta başka bir dünyaya gelmişizdir. İbadet yerlerini ziyaret ettiğimizde inançlarının tamamen farklı olduğunu görürüz. Törenleri tamamen farklıdır. Mitolojilerinin bizim öğrendiklerimizle ilgisi bile yoktur. Yeni inançlar eskileriyle çarpışır ve hemen kuşku kendini gösterir. Hangisi doğru, hangisi yanlış? Önceden öğrendiklerim doğru mu? Yoksa şimdi öğrendiklerim mi doğru? Hakikat nedir? Hakikat, öğrendiklerimizin %100'ü algıladıklarımızı ifade etme ve anlama ihtiyacından doğan bizim icat ettiğimiz sembolizm ya da kelimelerden başka bir şey değildir. Zihnimizdeki ve bu sayfadaki her kelime yalnızca bir semboldür ve her kelimenin inancımız üzerinde gücü vardır çünkü onun anlamına kuşkusuzca inanırız. İnsanlar sembollerden ibaret bir inanç sistemi kurarlar. Bizler bilgiden oluşan kocaman anıtlar kurarız. Sonra kendimizi ve tüm evreni, algılayış biçimimizi, inançlarımızı doğrulamak ve önce kendimize sonra başkalarını açıklayabilmek üzere sembolojiden ibaret olan tüm bildiklerimizi kullanırız. Bütün bunların bilincinde olursak, dünyanın tüm farklı mitlerinin, din ve felsefelerinin, tüm değişik inanç ve düşünce tarzlarının kendimiz ve başka insanlarla yaptığımız anlaşmalardan başka bir şey olmadığını anlarız. Hepsi bizim yarattığımız şeyler ama gerçek mi onlar? Var olan her şey gerçektir. Yeryüzü, yıldızlar, tüm evren daima gerçek olmuştur. Ancak bildiklerimizi inşa etmekte kullandığımız semboller sadece biz öyle dediğimiz için gerçektirler. İncil'de Tanrı ve insan arasındaki ilişkiyi anlatan harika bir hikaye vardır. Tanrı ile Adem birlikte dünyada dolaşmaktadırlar. Tanrı Adem'e nesnelere ne isim vermek istediğini sorar. Adem algıladığı ne varsa hepsine birer ad verir. Buna ağaç diyelim, şuna kuş diyelim, buna çiçek diyelim. Ve Tanrı Adem'le anlaşır. Hikaye sembollerle tüm bir dilin yaratılması ile ilgilidir ve anlaşma yoluyla işlerlik kazanır. Tıpkı bir madeni paranın iki yüzü gibi bir yanı saf algıdır, yani Adem'in algıladıkları, diğer yanı ise algıladığı her ne ise Adem'in ona verdiği anlamdır. Bir hakikat dediğimiz algılamanın nesnesi vardır, bir de ancak bakış açısı dediğimiz bizim hakikati yorumlamamız. Hakikat nesneldir, ona bilim deriz. Bizim hakikati yorumlamamız ise özneldir, ona da sanat deriz. Bilim ile sanat, hakikat ve bizim hakikati yorumlamamız, asıl hakikat hayatın yaratılışıdır. Ve bu mutlak hakikattir çünkü herkes için geçerlidir. Hakikatin yorumu bizim kendi yarattığımız bir şeydir ve görece bir gerçektir çünkü ancak anlaşma halinde geçerlidir. Bu farkındalıkla insan zihnini anlamaya başlayabiliriz. Tüm insanlar hakikati algılamak üzere programlanmıştır ve bunu yapmak için aslında bir lisana ihtiyacımız yoktur. Ancak hakikati ifade etmek için bir lisan kullanmak zorundayız. İşte bu ifade de bizim sanatımızdır. O artık gerçeklik olmaktan çıkmıştır. Çünkü kelimeler semboldürler ve semboller hakikati ancak temsil ya da sembolize edebilirler. Örneğin, ağaç sembolünü bilmesek de bir ağacı görürüz. Sembol olmaksızın gördüğümüz yıllarca bir nesnedir. Nesne hakikidir, gerçektir ve biz onu algılarız. Bir kez ona ağaç adını verdikten sonra artık bakış açısını ifade etmek için sanatı kullanıyoruzdur. Daha fazla sembol kullanarak ağacın her yaprağını, her rengini tasvir edebiliriz. Onun büyük bir ağaç, küçük bir ağaç, güzel ya da çirkin bir ağaç olduğunu söyleyebiliriz. Ama hakikat bu mudur? Hayır. Ağaç hep aynı ağaçtır. Bizim ağacı yorumlamamız ona olan duygusal tepkimizden kaynaklanacaktır. Duygusal tepkimiz ise ağacı zihnimizde yeniden yaratırken kullandığımız sembollere bağlıdır. Gördüğünüz gibi bizim ağaç yorumumuz tam da hakikati yansıtmaz. Ancak yorumumuz hakikatin bir yansımasıdır ve biz o yansımaya insan zihni deriz. İnsan zihni sanal gerçekten başka bir şey değildir. O sahici değildir. Sahici olan hakikattir. Hakikat herkese göre gerçektir. Ancak sanal gerçek bizim kişisel yaratımımızdır, sanatımızdır ve ancak her birimiz için gerçektir. Biz hepimiz, tüm insanlar sanatçıyız. Her sembol, her kelime küçük bir sanat eseridir. Bence programlanmamız sayesinde zihnimiz dahilinde sanal bir gerçeklik yaratmak üzere dili kullanımımız en büyük eserimizdir. Yarattığımız sanal gerçeklik hakikatin berrak bir yansıması olabileceği gibi tamamen çarpıtılmış da olabilir. Ama her durumda sanattır. Yarattığımız kişisel cennetimiz de olabilir, cehennemimizde hiç fark etmez. Sanattır. Ancak gerçek olanla sanal olanın farkındalığıyla yapabileceklerimiz sonsuzdur. Hakikat kendine hakim olmaya çok kolay bir hayata ulaştırır. Onu çarpıtmak ise gereksiz çatışma ve acı çekmeye yol açar. Farkında olmak ise her şeyi değiştirir. İnsanlar bilinçle, farkındalıkla doğarlar, biz hakikati algılamak üzere doğarız ve bilgi birikimimizle algıladığımızı inkar etmeyi öğreniriz. Farkında olmamaya çalışır, farkında olmamakta ustalaşırız. Burada sözcük saf sihirdir ve sihrimizi kendimize karşı, yaratılışa karşı, kendi türümüze karşı kullanmayı öğreniriz. Farkında olmak, gözlerini açıp gerçeği görmektir. Gerçeği görünce her şey inandığımız şekliyle değil, arzuladığımız şekliyle de değil, olduğu gibi görürüz. Farkındalık milyonlarca olasılığa kapı açar ve kendi hayatımızın sanatçısı olduğunu bildiğimiz sürece tüm bu olasılıkların arasından bir seçim yapabiliriz. Sizlerle paylaştıklarım benim Toltek Bilgeliği adını verdiğim kişisel eğitimimden geliyor. Toltek, Nahuatl dilinde sanatçı anlamına gelen bir kelimedir. Benim bakış açımdan Toltek olmanın dünyada bir yer ya da bir felsefeyle hiçbir ilgisi yoktur. Toltek olmak yalnızca bir sanatçı olmaktır. Bir Toltek ruhun sanatçısıdır ve sanatçı olarak bizler güzelliği sever, güzellik olmayanı sevmeyiz. Daha iyi sanatçı olursak sanal gerçeğimiz hakikatin daha iyi bir yansıması olur ve sanatımızla bir cennetten bir başyapıt yaratırız. Binlerce yıl önce Toltekler sanatçının üç ustalığını yaratmışlardır. Farkındalık ustalığı, dönüşüm ustalığı ve sevgi, niyet veya inanç ustalığı. Bu ayrım aslında sadece daha iyi anlayabilmek için, zira üç ustalık aslında birdir. Hakikat tektir. Sözünü ettiğimizde budur. Bize ızdıraptan çıkış yolunu gösteren, bize mutluluk, özgürlük ve sevgiden oluşmuş gerçek doğamıza döndüren bu üç ustalıktır. Toltekler farkında olarak ya da olmayarak sanal bir gerçeklik yaratacağımızı anlamışlardır. Farkındalıkla yarattıklarımızdan zevk alırız. Dönüşüme karşı koysak da onu kolaylaştırsak da sanal gerçekliğimiz sürekli dönüşüm içindedir. Eğer dönüşüm sanatını uyguluyorsak dönüşüm kısa sürede kolaylaşır ve sihri kendimize karşı kullanmak yerine onunla mutluluk ve sevgimizi ifade etmiş oluruz. Sevginin, niyetin ya da inancın ustası olduğumuzda hayatımızın, düşünün de ustası oluruz ve üç ustalığa da erişildiğinde ilahi yanımıza sahip çıkarak Tanrı'yla bir oluruz. Tolteklerin hedefi budur işte. Onların elinde bugün bizim sahip olduğumuz teknoloji yoktu. Bilgisayarların sanal gerçekliğinden habersizdiler ama insan zihninin sanal gerçekliğini yakalamayı biliyorlardı. İnsan zihninde ustalaşmak dikkatin tam kontrolünü gerektirir. İçimizde ve dışımızda algıladığımız bilgiyi yorumlama ve ona tepki görme şeklini. Toltekler her birimizin tıpkı Tanrı'ya benzediğimizi anlamışlardı. Ancak bizler yaratmak yerine yeniden yaratmaktayız. Peki yeniden yarattığımız nedir? Algıladıklarımızdır. İnsan zihninin niteliğini ve neler yaptığını anlarsak, gerçeği sanal gerçekten ya da aynı zamanda gerçek olan saf algıyı sanat olan sembolojiden ayırt edebiliriz. Kendine hakim olmak farkındalık ister. Önce neyin gerçek olduğunun, sonra da sanal olanın farkında olmak ki bu da neyin gerçek olduğu konusunda neye inandığımızı açıklar. Bu farkındalıkla inandıklarımızı değiştirerek sanal olanı değiştirebileceğimizi biliriz. İnandığımız ne olursa olsun gerçek olanı değiştirmemiz mümkün değildir. 3. Sizin hikayeniz. 1. Anlaşma. Kullandığınız sözcükleri özenle seçin. Binlerce yıl boyunca insanlar evreni, doğayı ve esas olarak da insanın doğasını anlamaya çalışmışlardır. Dünya denen bu güzel gezegende var olan farklı kültür ve coğrafyalarda insanları eylem içinde gözlemlemek hayret verici bir şeydi. Anlamak için büyük gayret gösterirken insan aynı zamanda pek çok varsayım yapar. Biz sanatçılar gerçeği çarpıtıp inanılmaz hikayeler uydururuz. Felsefi ekoller ve şaşırtıcı dinler yaratırız. Kendimiz dahil her konuyla ilgili batıl inanç ve öyküler üretiriz. Ve mesele tam da budur. Onları biz yaratırız. Öğrendiğimiz kelimelerle doğuştan sahip olduğumuz yaratma gücünü birleştirip sürekli hikayeler yaratırız. Her birimiz fikirlerimizi oluşturmak ve bakış açımızı ifade etmek için sözden yararlanırız. Çevremizde sayısız olay cereyan ederken tüm bu olayları bu hikayede birleştirme yetisine sahibiz. Yaşamımıza, ülkemize, insanlığa, tüm dünyaya dair bir hikaye yaratırız. Her birimizin paylaştığı bir öykü, kendimize, çevremizdeki herkes ve her şeye verdiğimiz bir mesaj vardır. Siz bir mesaj vermek üzere programlandınız ve en büyük sanat bu mesajı yaratmaktır. Nedir bu mesaj? Mesaj hayatınızdır. O mesajla önce kendi hikayenizi, sonra da algıladığınız her şeye dair bir hikaye yaratırsınız. Zihninizde tüm bir sanal gerçeklik kural ve o gerçeğin içinde yaşarsınız. Düşünmeniz kendi dilinizdedir. Zihninizde sizin için birer anlam taşıyan tüm o sembolleri tekrarlarsınız. Kendinize verdiğiniz bir mesaj vardır ve sizin gerçeğiniz odur. Çünkü gerçek olduğuna inanırsınız. Sizin hikayeniz hakkınızda bildiklerinizin toplamıdır. Bunu söylerken bilgi olan size hitap ediyorum. İnsan olan, gerçek olan size değil. İnandığınız siz kimliğine. Gördüğünüz gibi siz ile siz arasında bir fark belirtiyorum. Çünkü sizlerden biri gerçek, öteki ise gerçek değil. Fiziksel insan olan siz hakiki, siz gerçeksiniz. Bilgi olan siz gerçek değil, sanalsınız. Varlık nedeniniz sadece ve sadece kendinizle ve diğerleriyle yapmış olduğunuz anlaşmadır. Bilgi olan siz, kafanızda işittiğiniz seslerden, sevdiklerinizin kanaatlerinden, sevmediklerinizin tanıdığınız ve asla tanışmayacağınız insanların görüşlerinden oluşur. Kimdir kafanızda konuşup duran? Siz bunun kendiniz olduğunu varsayarsınız. O halde konuşan sizseniz, dinleyen kim? Kafanızın içinde konuşan, size ne olduğunuzu söyleyen, bilgiden ibaret olan sizdir. İnsan siz ise dinleyensiniz. Gerçi insan siz bilginiz olmadan çok önce de vardı. Tüm o sembolleri anlamadan, konuşmayı öğrenmeden çok önce vardınız ve konuşmayı henüz öğrenmemiş her çocuk gibi tamamıyla özgündünüz. Olmadığınız biriymiş gibi davranmıyordunuz. Hiç bilmeden kendinize güveniniz tamdı, sevginiz tamdı. Bilgiyi almadan gerçek benliğiniz olmakta özgürdünüz çünkü diğerlerinin tüm o görüş ve hikayeleri henüz kafanıza girmemişti. Zihniniz bilgi dolu ama onu nasıl kullanıyorsunuz? İş kendinizi tanımlamaya geldiğinde hangi sözleri kullanırsınız? Aynaya bakınca gördüğünüzden hoşlanıyor musunuz? Yoksa bedeninizi yargılayıp tüm o sembolleri kendinize yalan söylemekte mi kullanıyorsunuz? Fazla kısa boylu, fazla uzun, fazla şişman ya da zayıf olduğunuz gerçekten doğru mu? Güzel olmadığınız gerçek mi? Tam olduğunuz gibi mükemmel olmadığınız gerçekten doğru mu? Hakkınızda verdiğiniz tüm hükümleri görebiliyor musunuz? Her hüküm yalnızca bir kanıdır. Yalnızca doğduğunuzda orada olmayan bir görüş. Hakkınızdaki düşünceleriniz, kendinize dair inandığınız her şeyin nedeni öğrendiklerinizdir. Kanıları anne, baba, kardeşleriniz ve toplumdan öğrendiniz. Size bir beden nasıl görünmeli konulu imgeler yolladı onlar. Sizin hallerinizde nasıl olmanız gerektiğiyle ilgili tüm o fikirleri beyan ettiler. Size bir mesaj verdiler. Siz de kabullendiniz. Şimdi nasıl olduğunuza dair bir sürü fikre sahipsiniz. Ancak gerçek bu mu? Bakın, mesele aslında bilgide değil. Bilginin çarpıtılmış bir şekline inanmakta. İşte yalan dediğimiz de budur. Hangisi gerçektir, hangisi sanal? Farkı görebiliyor musunuz? Yoksa kafanızdaki her konuştuğunda gerçeği çarpıtan ve inandıklarınızın gerçek şeyler olduğuna sizi temin eden o sese mi inanıyorsunuz? İyi bir insan olmadığınız, asla olmayacağınız gerçekten doğru mu? Mutluluğu hak etmediğiniz gerçekten doğru mu? Sevilmeye değer olmadığınız gerçekten doğru mu? Bir ağacın artık yalnızca ağaç olmadığı zamanı hatırlar mısınız? Dil öğrendiğinizde ağacı yorumlar, onu tüm bildiklerinize göre yargılarsınız. Ağacın güzel, çirkin, korkunç, harika olması işte o zamandır. Aynı şeyi kendinize de yaparsınız. Kendinize bildiğiniz her şeye göre yargılayıp yorumlarsınız. İyi insan, kötü insan, suçlu, deli, güçlü, zayıf, güzel, çirkin. Böyle olunur. Ne olduğunuza inanırsınız, o olmuşsunuzdur. O halde ilk soru, ne olduğunuza inanıyorsunuz? Farkındalığınızı kullanırsanız inandığınız her şeyi görür, böylelikle hayatınızı kurtarırsınız. Yaşamınız tamamen öğrendiğiniz inanç sisteminin yönetimindedir. Her neye inanıyorsanız yaşadığınız hikayeyi o yaratır. Her neye inanıyorsanız yaşadığınız duyguları o yaratır. Ve gerçekten inandığınız neyse o olduğunuza inanmak isteyebilirsiniz ama o imge tamamen yanlıştır. Siz o değilsiniz. Gerçek siz benzersiz ve tüm bildiklerinizin ötesindedir. Çünkü o hakikattir. İnsan olan siz gerçeksiniz. Bedensel varlığınız gerçektir. Kendinizle ilgili inandıklarınız gerçek değil ve kendinizle ilgili daha iyi bir hikaye yaratmak istemiyorsanız bunun pek de önemi yok. Gerçek ya da kurgu, yarattığınız hikaye bir sanat eseridir. Harika, şahane bir hikaye ama yalnızca bir hikaye. Ve sembollerle gerçeğe ne kadar yaklaşılabilirse o kadar yakın. Bir sanatçı olarak sanatınızı icra etmenin doğru ya da yanlış bir yolu yoktur. Güzellik var ya da yoktur, mutluluk var ya da yoktur. Sanatçı olduğunuza inanıyorsanız o zaman her şey yeniden mümkün olur. Kelimeler fırçanız, hayat tuvalinizdir. Ne çizmek isterseniz çizersiniz. Hatta başka bir sanatçının eserini de kopya edebilirsiniz. Ancak kendinizi, tüm gerçekliği nasıl görüyorsanız fırçanızla onu ifade edersiniz. Yaptığınız hayatınızın resmidir ve nasıl göründüğü sözü kullanışınıza bağlıdır. Bunu anladığınızda sözün yaratılışının güçlü bir aracı olduğunu görebilirsiniz. O aracı bilinçle, farkındalıkla kullandığınızda sözlerle tarih yazabilirsiniz. Ne tarihi? Elbette hayatınızın tarihi, sizin hikayeniz. Birinci anlaşma, kullandığınız sözcükleri özenle seçin. Bu da bizi dört anlaşmanın ilki ve en önemlisine ulaştırır. Kullandığımız sözcüklerde kusursuz olmak. Sözcükler sizin yaratma gücünüzdür ve bu güç birden fazla yönde kullanılabilir. Bir yön, sözün harika bir hikayeyi, bu dünyadaki kişisel cennetinizi yarattığı kusursuzluktur. Diğer yön, sözün çevrenizde ne varsa yıkarak kişisel cehenneminizi yarattığı onun kötüye kullanımıdır. Bir sembol olarak söz, yaratma sihri ve gücüne sahiptir. Çünkü o hayalinizdeki bir imgeyi, bir fikri, bir duyguyu ya da tüm bir hikayeyi üretebilir. At sözcüğünü sadece işitmek bile zihninizde bütün bir imgeyi yeniden doğurabilir. Bir sembolün gücü böyle bir şeydir. Bundan çok daha güçlü de olabilir. Yalnızca Godfather, baba kelimesiyle zihninizde bir filmin tamamı belirebilir. Sizin sihriniz, yaratma gücünüz budur ve bir sözcükle başlar. Belki eski ahitte neden? Önce söz vardı ve söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı idi denildiğini anlıyorsunuzdur. Pek çok dine göre başlangıçta var olan hiçbir şeydi ve Tanrı'nın ilk yarattığı bir elçiydi. Mesaj getiren bir melek. Enformasyonu bir yerden diğerine nakledecek bir şeye duyulan ihtiyacı anlayabilirsiniz. Hiçbir yerden hiçbir yere dersek iş biraz daha karmaşık görünür ama aynı zamanda da basit. Başlangıçta Tanrı sözü yarattı ve sözün kendisi mesajı taşıyandır. O halde eğer Tanrı mesaj ulaştırmak üzere sözü yarattıysa ve söz aynı zamanda mesaj taşıyan ise siz de bir elçi ve meleksiniz demektir. Söz hayat, niyet ya da Tanrı adını verdiğimiz bir güç sayesinde vardır. Söz gücün kendisidir, niyettir. İşte bu yüzden hangi dili konuşursak konuşalım, niyetimiz sözcükler aracılığıyla ortaya çıkar. Sözler her şeyin yaratılışında çok önemlidir. Çünkü elçi mesajı vermeye başladığında tüm yaratılış yoktan var olur. Tanrı ile Adem'in konuşa konuşa yürümelerini hatırlıyor musunuz? Tanrı gerçeği yaratır. Bizler ise onu kelimelerle yeniden yaratırız. Bizim yarattığımız sanal gerçek, gerçeğin bir yansımasıdır. Gerçeği kelimeleri kullanarak yorumlamamızdır. Kelam olmadan hiçbir şey var olamaz çünkü bizler bildiğimiz her şeyi yaratmakta onu kullanırız. Fark ettiyseniz farklı ifadelerin tıpatıp aynı anlamı taşıdığını görün diye bilerek tüm sembolleri değiştiriyorum. Semboller değişebilir ama anlam tüm dünyadaki farklı geleneklerde aynıdır. Sembollerin ardındaki niyeti dinlerseniz demek istediğimi anlarsınız. Sözün kusursuzluğu son derece önemlidir çünkü o elçidir. Yani sizsiniz. Söz verdiğiniz mesaja dairdir. Sadece çevrenizdeki her şey ve herkese değil, kendinize verdiğiniz mesaja. Kendinize anlattığınız bir hikaye var ama acaba doğru mu? Yarattığınız hikayede sözü kendinize eleştiren ve yargılayan biçimde kullanıyorsanız o zaman onu kendinize karşı kullanmış olursunuz. Ve söz doğruluktan çıkar. Sözünüz özenli olduğunda kendinize, ben yaşlıyım, ben çirkinim, şişmanım, yeterince başarılı değilim, yeterince güçlü değilim. Bu hayatta asla kendi ayaklarımın üzerinde duramayacağım demezsiniz. Bilginizi kendi aleyhinizde kullanmazsınız. Yani bilgi sesiniz sözü sizi yargılamak, suçlu bulmak ve cezalandırmakta kullanmayacaktır. Zihniniz o denli güçlüdür ki yarattığınız hikayeyi algılar. Eğer yarattığınız öz yargı ise kabustan başka bir şey olmayan içsel çatışma yaratmışsınızdır. Mutluluğunuz size bağlıdır ve sözü nasıl kullandığınızla ilintilidir. Eğer birine kızıp ona duygusal zehir yollamakta sözü kullanıyorsanız, dışarıdan sanki sözü ona karşı sarf etmişsiniz gibi görünse de aslında kendinize karşı kullanmış olursunuz. Bu eylem benzer bir tepki yaratacak ve o kişi size karşı olacaktır. Eğer birine hakaret ederseniz, yanıt olarak size zarar bile verebilir. Sözü bedeninizin yaralanabileceği bir çatışma yaratmakta kullanırsanız bu elbette aleyhinizedir. Kullandığın sözcükleri özenle seç, aslında sözün gücünü asla kendine karşı kullanma demektir. Sözünüz özenli ise asla kendinize ihanet etmezsiniz. Kelimeleri asla kendiniz hakkında dedikodu yapmak veya başkalarını çekiştirerek duygusal zehir yaymakta kullanmazsınız. İnsan topluluklarında iletişimin başlıca şekli dedikodudur ve bunu anlaşma yoluyla öğreniriz. Çocukken büyüklerin dedikodularını işitir, başkalarıyla hatta hiç tanımadıklarıyla ilgili fikir beyan ettiklerini duyarız. Ama artık görüşlerimizin gerçek olmadıklarının farkındasınız. Sadece bakış açısıdır onlar. Kendi hayat hikayenizin yaratıcısı olduğunuzu hatırlayın. Sözü doğru kullandığınızda yaratabileceğiniz kendi hikayenizi düşünün. Sözü kendiniz için gerçek ve sevgi yönünde kullanacaksınız. Her düşüncede, her eylemde, kendinizi tanımladığınız her kelimede kendi hayat hikayenizi anlatırken sözü kullanacaksınız. Peki sonuç ne olacak? Olağanüstü, harika bir hayat. Bir başka deyişle mutlu olacaksınız. Gördüğünüz gibi söze özen göstermek göründüğünden çok daha derinlere iner. Söz saf sihirdir ve birinci anlaşmayı benimsediğinizde sihir hayatımıza girer. Niyet ve arzularınız kolay gelir çünkü karşı koyma yoktur, korku yoktur, yalnızca sevgi vardır. Huzurlusunuzdur ve her yönden özgür ve hoşnut bir hayat yaratırsınız. Sadece bu ilk anlaşma bile hayatınızı kişisel cennetinize dönüştürmeye yeter. Daima sözü nasıl kullandığınıza dikkat edin ve kullandığınız sözcükler kusursuz olsun. İkinci ayrımın sonu sayfa 43.